Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Merhaba, ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga Bülten'deyiz. Geçen hafta neler oldu, neler olabilir, onlara bir bakacağız. Şimdi ekonominin genel durumunda çok temel bir değişiklik yok. Enflasyon yükseliyor. Haziran'a kadar bu tempo sürecek gibi gözüküyor. Bayram tatili dolayısıyla fırsatçı fiyatlamalar hepinizin dikkatini çekmiştir. Bu Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında orada bir yüksek bir sürpriz görebiliriz. Ve bir ek sıkılaştırma ihtiyacı da konuşuluyor bir yandan. Bununla birlikte hani ekonomi yönetimi bunun olacağına, yapılacağına dair bir işaret, yönlendirici bir işaret vermiş değil. Bu arada Dünya Bankası Türkiye'yi de kapsayan bölge için büyüme tahminlerini açıkladı ve tabii 2023 yılına göre daha düşük bir büyümeden bahsediyor. Hatta 2025 yılı içinde daha düşük bir büyümeden bahsediyor. Tabii yüksek sıkılaştırmanın etkisi var biliyorsunuz. O yüzden zaten hani faizler artık hani hem politika faizi çok yüksek düzeyde, mevduat faizleri %55'lere çıktı, kredi faizleri %80'i geçti. Bir de tabii en önemli konu Türkiye'nin yanı başında bir gerginlik var bu aralar. Umalım ki bu yatışır ama hani yatışmama ihtimalini de konuşmak gerekir. Biliyorsunuz İsrail artık bir haydut devlet olarak da nitelendiriliyor. Yani sadece Gazze'de bir soykırım yapmıyor. Aynı zamanda işte Suriye'de, İran'da sürekli saldırgan operasyonlar yapıyor. Ve tabii en son Suriye'de yüksek rütbeli İranlı subayları hedef alan bir suikast saldırısı oldu. İran'ın bu saldırganlığa karşı bir misillemede bulunacağı konuşuluyor, bekleniyor idi. Bu cumartesi akşamı başladı bu misilleme ve bugün de sürüyor. Çatışmanın düşük yoğunluklu bir düzeyde kalması ve uluslararası baskıyla sönümlenmesi de mümkün. İran çünkü istemiyor bu savaşı, Amerika da aslında istemiyor görünüyor. Fakat dünya en kötüsünü varsayarak hani hazırlanmak durumunda. Bundan hareketle olası bir İran-İsrail artı ABD savaşının ki bölgesel bir savaşa dönüşürse böyle kalmaz zaten. Daha başka ülkeler de işin içine girebilir. En fazla etkilenecek ülkelerden birisi de Türkiye. Yani neler olabilir konusunu da birkaç başlık altında konuşalım isterseniz. Bir kere bölgede artan jeopolitik riskler Türkiye'nin risk primini yükseltir. Yani bölge çünkü savaş içerisinde. Tamam mı? Ve borçlanma maliyetlerini artırır. Yabancı sermaye işte girişi ufak ufak oluyordu. O zaman yabancı sermaye risklerin, bu bölgesel riskin geçmesini beklemek üzere güvenli limanlara çekilmeyi tercih eder. Türkiye'nin umduğu ölçüde bir döviz girişi gerçekleşmez diyelim. Petrol fiyatları zaten tırmanıyor idi. Yani 100 dolara ulaşabilir, aşabilir. Çünkü bazı tedarik yolları da bu çatışma bölgesinde. Yani petrol sevkiyatında önemli limanlar bu çatışma bölgesinde. Dolayısıyla hem petrol fiyatlarının artması hem de bu işte tedarik zorlukları Türkiye'nin enerji faturasını artırabilir. Ve tabii işte cari açıkta bu son zamanlarda gördüğümüz iyileşme tersine dönebilir. Bu var. Şimdi hem yabancı girişi yavaşlayacak, hem petrol fiyatları artacak, fatura artacak, cari açık artacak. Riskten kaçınma eğilimini de bunun üzerine koyalım. O zaman hani dövize bir artı talep ortaya çıkabilir. Bu halde de hani kuru kontrol etmek zorlaşabilir. Çünkü biliyorsunuz Merkez Bankası işte belli bir seviyede tutmak için durmadan rezerv yapıyor. Yani bunlar önemli baskılar yaratabilir. Aynı nedenlerle altın fiyatları da tabii artabilir. Zaten izlediğimizde bu. Petrol fiyatlarının ardından ne artar? Navlun fiyatları, yani ihracat mallarını taşıma fiyatları artar. Bu şimdi hem küresel üretim için bir maliyet yaratırken çatışmanın genel ticaret yollarında kopuşlar, zincir kopuşları yaratma ihtimali de var. Yani tedarik yollarında kesintiler olur. Bütün bunlar, zaten pandemide bu tabloyu görmüştük aşağı yukarı. Bütün bunlar hani küresel bir enflasyon dalgasına yol açmıştı ve enflasyon bu dalgayla baş etmeye çalışıyor. Herkes faizleri artırıyor vesaire. Şimdi ikinci bir enflasyonist dalga gelebilir. Yani bu da önemli riskler. Bütün bunlar tabii Türkiye'nin hani krizle boğuşmaya çalışıyor. Ekonomi yönetimi, dezenflasyon programı falan varken bütün bunlar da çok olumsuz etkiler yaratabilir. Geçen haftanın tabii yine en önemli gelişmesi Dünya Bankası ile 18 milyar dolarlık ek finansman anlaşmasının imzalanması oldu. Bu tabii bir anda Türkiye'ye verilen bir para değil. Bu bir proje kredisi. Projelere gidiyor. Yani Dünya Bankası'nın desteklediği projelerin finansmanında kullanılacak ve peyderpey projelerin gerçekleşmesine göre bir takvim içerisinde gelecek. Şimdi piyasalara baktığımız zaman altın tabii böyle zamanlarda biliyorsunuz çok talep görüyor. Bu İran hikayesinden bahsediyorum. Şimdi altın esas olarak jeopolitik riskler nedeniyle kısmen de bu Fed faiz indiriminin ötelenmesi, merkez bankalarının alımları gibi nedenlerle belirgin bir yükseliş trendi içinde. Hafta içerisinde 2431 dolara kadar çıktı ons altın fiyatı. Benim bu bülteni hazırladığım saatlerde ons fiyatı 2370 dolarda idi. Haftalık kazancı 1.85, %2'ye yakın bir kazanç getirdi. Ne olur altında derseniz, işte bu jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarını yukarı itmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu gerginlikler yatışırsa kar realizasyonları gelebilir. Yani altın yatırımcısı yüksek seviyelerden yatırımını satıp karı cebine koymak isteyebilir. Bu belki bir gevşemeye yol açar. Yatırımcısı merkez bankalarının faiz indirim takvimini de kolluyor bir yandan tabii. İşte bahsettiğim gibi ABD'de faiz indirimi ne zaman gelecek? Avrupa'da ECB ne zaman yapacak gibi gelişmeleri de kolluyor. Bayram tatili dolayısıyla faizlerde herhangi bir hareketlilik izlemedik. Faizler 29 Mart itibariyle açıklandığı seviyede duruyor. Yani Merkez Bankası'nın verilerinden söylüyorum. İşte ihtiyaç kredisi faizleri 86'da, taşıt kredisi 40-61, konut kredisi 43-53. Ticari krediler tabii önemli. Bu da işte ekonomide hani kredi kullanımını zorlayan bir seviye 66-29. Tüketici kredisi 78. 3 aya kadar vadeli TL mevduatın faizi de 64-30 gözüküyor. Bu da oldukça yüksek bir faiz. Dediğim gibi eğer enflasyon bu yıl işte 2024'ü %50 ile bitireceksek yıllık bazda bu faiz bir miktar getiri vaat ediyor. O yüzden de TL varlıklar biraz yatırımcının radarına girmiş durumda. Dövizde sükuneti İran gerginliği bozabilir. Dövizde yani bir düşüşten sonra yeniden işte 32'nin üzerinde 32.91'i gördü cuma günü mesela. 32.35 seviyesinden de günü kapattı. Haftalık getirisi %1. Bu Dünya Bankası ile yapılan anlaşma 18 milyar dolarlık finansman demin belirttiğim gibi piyasaya girecek bir dolar anlamına gelmiyor ama yine de psikolojik bir etkisi olur. Sonuçta 3 yıla, 4 yıla, 5 yıla yayılan bir finansman da olsa diyelim, bir döviz girişi de anlamına geliyor. Dolayısıyla bunun bir psikolojik etkisi olur. Hani bir kurları biraz frenleyen bir etki izleyebiliriz. Ama İran gerginliği yine önemli burada. İran gerginliği gerçekten bütün piyasalarda derin etkiler yaratabilecek bir gelişme gibi duruyor. Umalım ki derinleşmesin. Borsa tatildeydi biliyorsunuz. Bugün ilk iş günü tatil sonrası. Tatil öncesi son iş gününü 9814'ten kapatmıştı BIST 100. Haftalık getirisi %2 idi. Bu hafta da bu 18 milyar dolarlık anlaşmanın kurları gevşetmesinden düşük bir yükselme enerjisi alabilir. Ancak hani çok borsayı da coşturacak bir akış görünmüyor. İran gerginliğinin tırmanması halinde yatırımcılarda genellikle güvenli alanlara çekilme gibi bir eğilim oluyor. İran gerginliği tırmanırsa biraz borsada hani işte zaten 9814'te fena bir seviye değil. Biraz kar realizasyonu, nakde geçme eğilimleri izleyebiliriz. Bu da endeksi biraz baskılayabilir. Durum bu. belirttiğim gibi geçen haftanın en önemli olayı bu Dünya Bankası ile anlaşmaydı. Bu anlaşmanın anlamını belirttim. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bir toparlama yapmış. Dünya Bankası'nın şu anda 150 ülkede yürüyen 2570 projesi var. Yani bu projelere katılıyor, finanse ediyor. Devam eden projelerinin toplam büyüklüğü 342 milyar dolar. Türkiye'de Dünya Bankası grubunun 39 projesi devam ediyor. Yani bu anlaşma hani bize böyle yeni gibi anlatılıyor ama hani Dünya Bankası zaten bunu yapıyor. Bu projeler ile sağlanan toplam kaynak da şu ana kadar 11.1 milyar dolar civarında. Onaylanan son projeler yeşil enerji alanında. Bu kredi anlaşması ile piyasaya sıcak döviz girmese de döviz piyasasında belirttiğim gibi baskılayıcı bir psikolojik etki yaratması mümkün. TÜİK yatırım araçlarının getiri oranlarını açıkladı. Mart ayı getiri oranlarına göre yani aylık en yüksek reel getiri %11.57 ile külçe altında oldu. Euro %1.55, Amerikan doları da 0.84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlamış görünüyor. Mevduat faizi 0.36, BIST 100 endeksi 4.34 ve devlet iş borçlanma senetleri de 4.92 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiş görünüyorlar. Sanayi üretimi biraz şaşırttı çünkü ekonomide bu yüksek faizler dolayısıyla bir yavaşlama bekleniyor idi. Ama hani ilk aylar itibariyle durum pek de öyle görünmüyor. TÜİK açıklamasına göre sanayi üretimi aylık %3.2, yıllık 11.5 arttı. Yani durgunluk, yavaşlama beklenirken bu yüksek rakamlar biraz evet yoruma ihtiyaç duyuyor. Doktor Orhan Karaca bunu biraz yorumlamıştı, ondan dikkatimi çekti, aldım. Geçen yıl deprem nedeniyle yaşanan düşüş. Bir kere hani o zaman çok düşük bir sanayi üretimi olduğu için bir baz etkisi yaratıyor. Bir kere baz etkisiyle bir büyüme olduğunu söylemek lazım. Sanayi üretimindeki aylık artışın büyük kısmının da askeri araçlar ve araçları da kapsayan diğer ulaşım araçları sektöründen gelmiş. Mesela bu sektördeki aylık artış %50.6 seviyesinde gözüküyor. Bayram tatilinde yiyecek içecek fiyatları şaşırttı gerçekten. Ben sosyal medyada birçok paylaşım gördüm. İşte bir lahmacun 300 lira, yok bilmem bir çorba 250 lira filan. Bunlar çok paylaşıldı. Gerçekten de bir fırsatçı fiyatlamalar olduğu anlaşılıyor. O yüzden de ben hep dikkat çekiyorum. Ekonomi yönetiminin emekliyi 10 bin lira maaşa mahkum edip hani aç bırakmak yerine bu fırsatçı fiyatlamalara bakması gerekiyor. Şimşek'in tartışma yaratan bir açıklaması oldu. O da çok tartışıldı. İşte emeklilere yüksek hani zam yapamazdık çünkü bunun için %50 ile dışarıdan borçlanmamız gerekirdi. Şimşek gibi ekonomiyi bilen birisinin bunu nasıl böyle bir açıklama yaptığını doğrusu ben de çok şaşırdım. Çünkü hiç böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye dışarıdan borçlanabiliyor ama %50 falan değil, %8 ile %9 ile borçlanıyor. Kaldı ki emeklilere zam yapmak için dışarıdan borçlanmaya da hiç mi gerek yok. Şimdiye kadar hani dışarıdan borçlama ödeniyordu emeklilerin maaşı. Memleketin vergisi var, kasası var, SGK'nın kendi bütçesi var. Yetmediği zaman bütçeden destek alıyor, ödüyor. Dolayısıyla bu sözler hakikaten emekliye niye zam yapmadık bahanesi bulmak için üretilmiş saçma sapan sözler olarak dikkati çekti ve çok da tartışıldı. Bu arada yine Şimşek'in iki açıklaması oldu. Onlar da önemli. Restoran ve kafelerde bir denetim başlatılacağı anlaşılıyor. Çünkü KDV yiyecek maddelerinde KDV oranları değişiyor. Bazılarında %10, bazılarında %1. Şimdi %10'luk KDV'ye tabi bir ürün satıp onu %1'den bir satılmış bir ürün gibi göstererek büyük vergi kaybı olduğu anlaşılıyor. Bunun için Şimşek de diyor ki biz diyor efendim kafelerde, restoranlarda vergi denetimine başlayacağız. Bu vergi kaçırmayı önleyeceğiz diyor. Yine kira gelirini beyan etmeyenlere de bir pişmanlık çağrısı yaptı. İşte tabii kira geliriniz varsa bunun vergisi var, vermeniz lazım. Fakat işte bazı ev sahipleri bunu göstermiyor. İşte ödemeleri bankadan değil elden alıyor vesaire. Dolayısıyla böyle şeyler olduğu zaman da vergi kaybı yaşanıyor. İşte Şimşek beyanname doldurmayanlar vergi dairelerinde yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebilsinler, verebiliyorlar, versinler diye bir duyuru yaptı. Şimdi küresel ekonomiye baktığımız zaman da ne görüyoruz? ABD, Avrupa Merkez Bankası, bir kere onu söyleyeyim önce, yönetim konseyi son toplantısında faizleri değiştirmedi. Başkan Christine Lagarde açıklamalar yaptı. Faiz seviyelerinin enflasyonu düşürdüğünü, gelecek yıl hedefe düşmesini beklediklerini söyledi. Ancak Euro bölgesinde hizmet enflasyonunun son 5 aydır %4 gibi yüksek seviyelerde seyretmekte olduğunu söyledi. Fakat hani faiz indirimleri için hizmet enflasyonu dahil bütün enflasyon kalemlerinde %2'nin gerçekleşmesini de beklemeyeceklerini söyledi. Yani daha çok bu açıklamalar Haziran'dan sonra, Haziran toplantısında ve sonrasında ECB'nin faiz indirimlerine başlayabileceği şeklinde yorumlandı. Ama asıl gözler Fed toplantısında. Fed 1 Mayıs'ta toplanacak, takvim öyle açıklandı. Dövizin yönü bakımından bu toplantı önemli. Mart ayı toplantısı beklentiler dahilinde politika faizini %5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu biliyorsunuz. 1 Mayıs'ta yapılacak toplantı nasıl bir karar vereceği bekleniyor şimdi. Piyasa Mayıs toplantısında da politika faizini %90 ihtimalle sabit tutacağı yönünde bir beklenti içinde. Şimdi şöyle, yani son fiyatlamalar ve tespitler şu: Fed swap fiyatlamalarında bu yıl için politika faizinde indirim beklentisi 60 baz puan olmuş. Yani bu seviyede bir beklenti var. Bu yıl için 2 faiz indirimi beklentisi ağırlık kazanıyor ve Eylül'de başlaması ağırlık kazanıyor. Türkiye için bu önemli bir şey. Eğer Fed faiz indirirse, işte yatırımcılar Türkiye gibi daha yüksek kazanç vaat eden, riskli de olsa yüksek kazançları ağız sulandıran bölgelere akacaklar. İşte nitekim Maliye Bakanı da hani bu faiz indirimlerini bekliyoruz, onlar olduktan sonra Türkiye'ye para girişi artacaktır demişti. Efendim, Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya raporu açıklandı. Bu burada hem enflasyonla mücadele için sıkılaştırma uygulamaları gündemde. Rusya-Ukrayna savaşı nispeten bir büyümeyi baskılayan bir etki yapıyor ve emtia fiyatları yine emtia fiyatlarının düzeyi baskı yapıyor. Dolayısıyla iyileşmenin yavaş seyrettiğini söylüyor Dünya Bankası. Büyümenin 2023'e göre daha düşük kalacağını, daha önce de söylediğim gibi 2025'te de yine bir düşük büyüme beklentisini anlatıyor. Efendim, kömür santrali kurulu gücünde dünya çapında bir artış dikkati çekiyor. Efendim, Çin 47,4 gigawatt ile geçen yıl devreye giren yeni kömür santrallerinin yaklaşık 1/3'ünü kurmuş. Dolayısıyla kömür üretimi biliyorsunuz küresel ısınma bakımından da önem taşıyan bir alan. O yüzden takip edilen bir alan. Kömür santrallerinin kapasitelerinde kurulu gücünde bir artış dikkat çekiyor ve bu iyi bir haber değil. Petrol arzında günlük 410 bin varil artış var. Bunun 110 bin varili OPEC'ten geliyor. Kalanı da OPEC dışı ülkelerden geliyor. Petrol üretiminin artması önemli. Enerji fiyatları çünkü biliyorsunuz eğer arz kısıtı olduğu zaman yukarı gidiyor ve tabii birçok ülke petrol ithalatçısı faturaları kabarıyor. ABD, Rusya'nın metal ihracatına kısıtlama getirdi. Burada alüminyum, bakır ve nikel için hani bu ülkeden bu üç madenin ithal edilmesini yasaklıyor. Yine işte metal fiyatları için referans fiyat oluşturan işte Londra borsası gibi dahil olmak üzere birçok borsada Rusya tarafından üretilen yeni alüminyum, bakır veya nikeli kabul etmesini yasaklayan bir kapsamı var. Şirket haberleri de var. Özellikle Aramco, Suudi Aramco'nun efendim mavi hidrojen üretimi için Amerika'da LNG şirketleri almak üzere görüşmeler yaptığı açıklandı. Bu tabii önemli bir gelişme. Büyük satın almalar var. Türkiye'den de lojistik şirketi Ekol, Danimarkalı DFDS'e satıldı. 260 milyon euroluk bir satış bu. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuruz. Gelişmeleri konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.